Ayrım 42. Dipten gelen dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 467. 101. Rene, Ivo'nun ucuz atlattığını söylüyordu. Kalça kemiği kırılmıştı. Bir ay kadar yatması gerekecekti. Rene'nin dispansere gittiği günler Mado ile Marie baktılar Ivo'na. Bir gün Semba geldi. Hiç ses çıkarmadan otururum ben dedi. Siz dinlenmenize bakın. Yarım gün öylece oturdu ve hiç konuşmadı. Sonra birden Stendhal dedi. Olağanüstü kadınlarla karşılaştı. Eminim bundan. Akşam Ivon Rene'ye, Semba dedi, çok tatlı bir adam ama bir garip. Buraya geldi, uzun süre kaldı, hiç konuşmadan öylece oturdu ve bir şeyler yazdı. Bana resim yapıyor gibi geldi ama sorduğumda kızgınlıkla ne zamandır resimle hiç uğraşmadığını söyledi. Rene gülümsedi. Senin resmini yapmıştır. Duma'nın cenaze töreninde hep sana baktığını fark ettim. Bir başkası olsaydı aşık olduğunu sanırdım. Ama o tepeden tırnağa bir ressam ve yalnızca resmi düşünüyordu o sırada da. İlkbaharın ilk günleriydi. Ivon yatağından kalkabilmişti. Butte Chaumont'da bir apartmanın 7. katındaydı evleri. Pencereden geniş bir görünümü vardı kentin. Çatılarda kiremitler, gnomlara benzeyen bacalar, gotik kuleler, örümcek ağı gibi birbirine dolaşmış daracık sokaklar, parkların ürkek yeşili, tüy gibi bulutlarıyla masmavi gökyüzü. Ivon sanki ilk kez görüyormuş gibi bakıyordu Paris'e. İşte bizim mutluluğumuz Rene. Karanlık bir metro vagonundaki o ilk karşılaşmamızı anımsıyor musun? Şu kule kaç yıllıktır acaba? Hayır, bu değil de söyleyeceğim. Kaç dakika daha mutluyuz acaba? Başım dönüyor. Havadan herhalde. Ve senden Rene. Nasıl böyle zayıfladım ben? Hemen düzelmem gerek. Ev, iş, her şeyi bıraktım. Biliyor musun çok aptalca bir şey ama orada metro merdivenlerinde tam kendime geldiğim sırada ölüyorum sandım. Ve bilmem fark ettin mi? Sana gülümsedim. Acım korkunçtu ama ölüyor olduğuma inandığım için tuttum kendimi. Bağırmadım. Ve lütfen gülme, gerçekten terk ediyor olduklarını gördüm Amerikalıların ülkemizi. Barışı, mutluluğu gördüm. Sen laboratuvarında çalışacak, tenis oynayacak, gülecektin. Bir anda geldi bunlar gözümün önüne, sonra kendimden geçtim. Çok aptalca, öyle değil mi? Rene onu kucakladı. Duyulur duyulmaz bir sesle. Sen diye fısıldadı. Aşktan da büyüksün Ivon. Sen. Bilmem ki nasıl açıklamalıyım bunu. Öyle uzun, öyle karmaşık ki tıpkı Paris gibi. Rene yanılmamıştı. Semba Ivon'a geldiği gün onun resmini yapmıştı. Aslında yalnızca ziyaret etmek için gelmişti Ivon'u. Ama nasıl olduğunu kendisi de bilmeden birden onun resmini yapmaya başladığını görmüştü. Kendine kızmış, küfretmiş, hatta Ivon resim mi yaptığını sorduğunda sanki kötü bir iş yaparken yakalanmış gibi kıpkırmızı kesilmişti. Ivon'un metro korkulu üzerindeki duruşunu bir türlü unutamamıştı. Onunla uyumuş, onunla uyanmıştı. Sonra bara gitmiş, bir kadeh içmiş, o sokak senin, bu sokak benim, dolaşıp durmuştu. Değişmez bir biçimde soğuk kış akşamını, kalabalığı, sokak lambalarının ilk ışıklarını, pembemsi sisi, bir kolu havada ince uzun kadını görüyordu. Evlere, ağaçlara gelip geçen insanların yüzlerine ne kadar çok bakarsa telaşı da o kadar çok artıyor. Ivon'la Paris bir birleşimin içinde erip kaynaşıyorlardı. Eliz alanındaki gösteri Semba'nın hayatının büyük bir olayı olmuştu. Sık sık neden çalışmadığını, neden başka ressamların yapıtlarına sövdüğünü ve neden hep huzursuz olduğunu soruyordu kendine. Sanata ne olmuştu? Neden yolunu şaşırmıştı resim? Neden o sevmesini, acı çekmesini, dövüşmesini bilen insanlar soğumuştu kendisinden? Kopukluk Semba'nın kendisindeydi. Paris ayaklanmasının ateşli savaşçısı Semba ile ressam Semba'yı birbirine bağlayamıyordu. Sonra kendini yatıştırmaya çalışıyordu. Bu olanaksız bir şey. Courbet komünarcıydı, devrimciydi ama bu yalnızca kitaplardan öğrenilebilirdi. Resimlerden bu hiç anlaşılmaz. İç savaş sırasında kendisini coşturan şeyleri resimlere hiç yansıtmamış. Belki de olanaksız bir şey bu. Evet ama ya Goya? Yüce bir sanatçıydı Goya ve onun partizanların kurşuna dizilmesi tablosu ne büyük ne öfkeli bir tutkuyu yansıtır. Saldırganlara, istilacılara karşı bütün bir halk ayaklandırılabilir o tabloyla. Şimdi bile bakan herkesi sarsmıyor mu? Goya herkesin anlayabileceği bir dil bulmuştu. Kendisini gerek ressam olarak gerek insan olarak sarsan, heyecanlandıran şeyleri başarıyla yansıtabildi resimlerine. Neden yok şimdi o Goya? İlginç konu kompozisyonları içinde mi gitti yoksa resim? Bizim gözümüz gerçekliği istiyor belki ama kendisine gerçekçi de dese, konusunun coşkusuna kapılmış, gönlünü buna kaptırmış sanatçı, kendisinin saptadığı koşullu dünyayı yansıtıyor. Maren örneğin, ne diyordu geçenlerde bana? Peyzajlarım gerçekçi değil. Çünkü renk asıl resmi sıkıştırıyor. Ağaçlar tamamlanmamış, eksik. Genel olarak her şeyde bir eksiklik, bir tamamlanmamışlık var. Bir bahçede bir akça ağacın resmini yaparken yaprakları göremiyorum. Ağaca burnumu dayayacak kadar yaklaşıyorum. Bu kez de ağacı göremiyorum. Perugino'nun resimlerinde ağaçların en küçük yaprakları, kızların saçları, her şey açık seçiktir. Peki ya Rafael? Gerçek bir dünyadır o. 100 yıl önce dünyanın gerçekliğini yeni bir biçimde yansıtabilen ressamlar çıkmış, büyük sanat ustaları. Ancak acı olan şu ki aynı anda da kompozisyon yok olmuş. Sanatçılar bir modele, bir manzaraya bakarak doğadan çalışabilmişler. Demek oluyor ki bir bölük sanatçı, sanatı basit insanın yüreğine dek indirecek, sanatı onun yaşantısını vazgeçilmez bir parçası yapacak fikri katmadan, gerçek dünyayı olduğu gibi yansıtıyor, başka bir bölük sanatçı ise dış dünyayı hiç katmadan hayali bir şartlanmayla yansıtıyor fikrini ve tabii saçma bir resim çıkıyor ortaya. Dünyayı yansıtacağım diye onun liste dökümünün yapılmasını hiçbir zaman onaylamıyorum ben. Rembrandt'ın resimlerine bakarken onun insanların ruhlarını görebiliyorum. Oysa çağdaş ressamların renkten de, ışıktan da yoksun portrelerine bakarken hiçbir şey göremiyorum. İnsanlar kayboluyor bunlarda. Goya'nın karabasanlarında bile bir gerçeklik var. Ama fotoğraf kadar koşullu, onun kadar gerçeğe benzemez bir şey de bilmiyorum. Peki nasıl olacak bu iş? Konu resimle nasıl birleştirilecek? Son yıllarda hep bu konuyu düşünüyordu. Yalnız bir kez, o da çok kısa bir süre önce, eşinin taşkın heyecanını duymuştu. Madonna'nın portresini yaparken, bu portreye kendini ve uzun yıllar önceki mutsuz aşkını kattığını biliyordu ve resmini yaparken Madonna'nın savaş patlamadan önce kendi atölyesine de gelmiş olan Rus mühendisi düşündüğünü de biliyordu. Bunu duyarak yapmıştı resmi. Basit bir portre değildi bu. Daha önce de birçok kez yapmıştı Madonna'nın resmini. Uzun, acı dolu, tutku dolu bir aşkın doğrulanışı, onaylanışıydı. Ah, Paris'i bir de çizebilseydi böyle. Onun heyecanını, öfkesini, umutlarını. Ocaktaki gösterideki'ne benzer bir heyecan ve ruh karışıklığını hiç yaşamamıştı. Çok az yemek yiyor, her gün gittiği bara bile uğramıyordu artık. Saatlerce sokaklarda dolaşıyordu. Derken bir sabah yatağından fırlarcasına kalktı, doğru resim sehpasına gitti ve eline fırçasını aldı. 2 hafta deli gibi çalıştı. Kapı çalındığında açmıyordu. Sonunda yığılırcasına yatağına bıraktı kendini. Ne öyle mutlu ne de mutsuzdu. Bir dona kalmışlığı yaşıyordu. Bitirdiği yapıtına bakmaya korkuyordu. Bayağı bir boya bulaşığı olmuştu belki de. Bir gün sağ üst köşedeki evi biraz düzeltmek istedi. Fazla karanlık ve ağır bulmuştu onu. Fırçayı eline almasıyla atması bir oldu. Artık hiçbir şey yapamazdı. Tablo ondan bağımsız, kendine ait bir hayatın içindeydi artık. İşte böyle endişeler, kendine inansızlıklar ve ruhsal karışıklıklar içinde buldu Mado onu. Muhakkak ki göstermezdi Semba resmi ona ama Mado'nun gelişi öylesine beklenmedik olmuştu ki. Tablolar için çerçeve getirecek marangoz Carnu'yu bekliyordu Semba. Mado girer girmez gördü yeni tabloyu. Semba saklamaya zaman bulamamıştı. Yüzünü duvara döndü. Ya gülecektir şimdi ya da acıdığından başka şeylerden söz açacaktır. Oysa Mado susuyordu. Semba, kış başlangıcındaki akşamlarda görülen, gün ışığıyla yapay ışık karışımının endişe verici havasını vermeyi başarabilmişti resminde. İnsanların coşkusunu yansıtan da bu ışıktı zaten. Yüzler gri pembemsi bir sisle örtülüydü ve zor seçiliyordu. Geri plandaki mavimsi gri evler görülmekten çok hissediliyordu. Semba, Elize alanına değil eski bir sokağa, belki Bulvar Opitali, belki de Saint Marcel'i yapmıştı. Ve yine o ikili ışık kadınların yüzlerine düşüyor, içlerinden geçiyordu. Ivo'nun yüzü ona sakin ve kayıtsız bakabilmeyi olanaksızlaştıran bir tutkuyu yansıtıyordu. Mado hala susuyordu. Semba kırlaşmış, karmakarışık saçları, kocaman kafası, kocaman gövdesiyle yabani bir hayvan gibi bir köşede öylece duruyordu. Utanmıştı. Mado ona yaklaştı, kucakladı. Gözlerinde yaşlar vardı. ''Ne bu, ne oluyor?'' diye sordu Semba şaşırmıştı. ''Bilmiyorum'' dedi Mado. ''Resmin...'' Kapı çalındı. Bu kez gerçekten marangoz Carnot'ydu gelen. Neşeli, zayıf, 50 yaşlarında bir adamdı Carnot. Ömrü boyunca ressamlarla çalışmıştı ama onların ne yaptıklarını hiç dikkat etmezdi. Resimler onun için birer numaradan başka bir şey değildi. Semba ile arada bir konuştuğu olurdu. Pahalılıktan yakınır ya da Amerikalılara söverdi. Çerçeveyi bırakmış tam gidiyordu ki birden resmi gördü. Uzun uzun baktı sonunda. ''Defolup gidecekler'' dedi. ''İnanın bana Bay Semba, böyle bir kadın tüm Paris'i ayağa kaldırabilir. Yüreğinizi ferah tutun.'' Semba'nın elini sıktı. Çıkarken ona mı yoksa kendi kendine mi söylediği belli olmadan. Böyle bir şey yapılabileceğini hiç düşünemezdim doğrusu dedi. Yüreği alt üst oluyor insanın. Başın dönüyor. Bir tuhaf oluyorsun. Hayret. Mado, Ivona, pembe Sis'e evlere bakmaya devam ediyordu. Marangoz gideli çok olmuştu birden. Biliyor musun Semba dedi. Resmi öyle seviyorum ki. Neden bıraktım onu bilmem. Şimdi bambaşka şeyler dolduruyor hayatımı. Ama bugün iki Mado birleştiler. Anlıyor musunuz? Ağlamak istiyorum. Çünkü siz, Semba, büyük bir sanatçısınız ve büyük bir insan. 102. Ilık bir Nisan gecesi, perde kapanmadan önceki son tiradının, karanlık salonun sessizliğinin, alkışların, ansızın bastıran yağmurun ve karanlıkta birinin eline tutuşturduğu minik bir demet menekşenin heyecanından hala kurtulamamış olan Valya, Nina Georgievna'ya mektup yazıyordu. Sana uzun süre yazmadığım için kızma. İşlerim çoktu. İki yeni oyun sahneledik. Sonra ansızın eski ev sahibinin gelini döndü. Bana da yeni bir oda aramak düştü. Tabii asıl sorun bunlar değil. İtiraf ediyorum. Gene kapıp koyuvermiştim kendimi. Moralim çok bozuktu ve seni kızdırmak istemiyordum. Ama şimdi iyiyim. Her şey geride kaldı. En son söylemem gerekenden başlayacağım. Bunca önemli bir şeyi mektubun sonuna bırakmaya sabrım yetmez. Birdenbire anladığım bir gerçek var. Ben mutluyum. Ve benim yalnızlığım, zaman zamanki başarısızlıklarım ve tüm acılarım, üzüntülerim, hayat denilen şeyin içine giriyor ve bu hayatta çok büyük ve önemli şeyler var. Sana bütün bunları anlatabilmeyi çok isterdim ama kağıt üzerinde olacak şey değil bu. Yaza, Moskova'ya gelebilirsem olduğu gibi anlatmaya çalışırım. Canım, aziz dostum benim, sakın aşık olduğumu ya da evlendiğimi sanma. Denedim bunu biliyorsun ama olmadı. Seryoja'ya olan aşkım sonsuz büyüktü. Ondan sonra her şey bana yapmacık, sahte geliyor. Öte yandan yalnızlık acı vermiyor artık bana. Anımsıyorum, çok eskiden, ben daha Moskova'dayken, Sergey'in bana ne verdiğini sormuştum ve ben, söyleyememiştim o zaman sana, her şeyi diye. Oysa doğru değildi bu. O kadar az birlikte olduk ki biz Sergey'le. Bunca zorluklarla, bunca karmaşıklıklarla dolu şu uzun hayat içinde, bizim Sergey'le birlikte olduğumuz aylar birer mutluluk dakikası gibi görünebilir. Hepsi bu. Kısa bir uyku yani. Ama şu anda biliyorum ki, Sergey bana en önemli olanı, kendisi olmadığı halde beni kurtaran şeyi verdi. Biliyorum, inanılmaz gelir bu başkalarına. Ama sen anlayabilirsin. Sanata inancı verdi bana Sergey. Başkalarına inanılmaz gelir dedim. Çünkü Sergey ne bir aktördü, ne bir şair, ne de bir ressam. Ama onda öyle bir coşku, öyle bir heyecan, gerilim vardı ki sanattan başka bir at verebilmek olanaksız buna. Bir gün Paris'te bir hayalle karşılaştığını söylemişti bana. Kıskanmıştım. Bir kadından söz ediyor gibime gelmişti. Belki de öyleydi. Şu anda küçük duygulara yer yok. Bu bir kadın mıydı? Yoksa yalnızca bir uydurma mıydı? Hiç fark etmez. Önemli olan o bunu hep korudu içinde. Hayallerim üzerine titremeyi o öğretti bana. Hayalle kurdu köprülerini o. Hayalle savaştı ve hayalle öldü. Sonraları çok düşündüm. Bir başka kadını sevse bile beni o kaldırdı, o coşturdu. Bana bu heyecanı o verdi. Beni insan yaptı. Eğer o büyük ateşinin kıvılcımıyla tutuşturmasaydı beni, ne yapabilirdim ben? Aktrisler için, hele de benim gibi pek büyük ve güçlü olmayanlar için muhakkak bir destek gereklidir. Geçenlerde Yermolova'nın hayat hikayesini okuyordum. Başkalarından destek görecek yerde o başkalarını destekleyebilmiş, özel hayatında son derece mutsuzmuş, tiyatro hayatı da herkesten nankörlük gördüğü acı bir hayat olmuş. Ama o olağanüstü yeteneği ve o yürek gücüyle her güçlüğü yenebilmiş. Benim içinse hiç böyle değil durum. Aktrist olmak demek bir anlık bir heyecan, bir anlık bir parlayış demek değildir bu. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl çalışmak demektir. İyi rolde de, kötü rolde de oynamak, başarısız bir takım oyunları kurtarmak, yüreğin kan ağlarken gülmek, kendini başkalarının oyununa uyumlamak, aktörlerle iyi geçinmek, rejisörlere boyun eğmek demektir. O rejisörler ki kimi durmadan yeni bir takım şeyler bulur, kimi bu tür buluşlardan korkar, kimileri tümden ne yapacaklarını bilmezler. Bir fabrika atölyesidir sanki tiyatro ama son derece karışık ve düzensiz bir atölye. Yalnızca esin, heyecan ve coşku olarak değil, bir zanaat, bir hizmet olarak görmek gerekir onu. Ve ateş bence buradadır. Zaten çünkü kuliste ne olup bittiğini seyircinin umurunda değildir. O izler, dinler, gülmek ya da ağlamak ister ve kendisinin anlatamadığı o büyük gerçeği arar oyunda. Ve eğer ben şu anda 4 ayrı tiyatroda geçen acı dolu bunca uzun yıldan sonra, bunca düşüş ve başarısızlıktan, bunca umutsuzluktan sonra, kısacası bizim mesleksel yazgımız için kaçınılmaz olan bunca kahırdan sonra yine de mutlu olduğumu söyleyebiliyorsam eğer, bu yalnızca sanatı sevdiğim, ona inandığım ve onsuz yaşayamayacağım içindir. Rejisörlerden ya da çalıştığım gruptan yakındığımı sanmanı istemem. Artık iyi kötü yolunda her şey. Birbiriyle ilgili ilgisiz bir sürü oyun oynuyoruz. Şu son birkaç güne kadar Çeyizsiz Gelin'de Larissa'yı oynuyordum ben. Başarılıydım da. Yalnız ne yazık ki güzel, çağdaş oyunlar yok elimizde. Geçen sonbahar genç bir oyun yazarı bir oyununu okudu bize. 10 adet takım tezgahından en iyi biçimde nasıl yararlanabileceğini sorunu işliyor oyun. Yakınımızda bir tekstil fabrikası var. Oyunu oraya götürdük. İşçiler kızdılar. Bütün bunları biz olmasak da bildiklerini söylediler. Gerçekten de bir tek canlı insan yoktu oyunda. Sanki üretim planlama komitesinin toplantısı. Öyle kupkuru konuşmalar. Bu oyun yazarına hayatın böylesine hadım edilemeyeceğini söyledim. Öyle bir saldırdı ki üzerime. Yok ben geri kalmışım, yok Sovyet toplumunun ruhunu anlamıyormuşum ve daha bilmem neler. İkna edemedi ama beni. Trajedi devam ediyor çünkü. Daha yeni için savaş idealle gerçekleştirilen arasındaki uçurum, aşk, doğanın durağanlığı, ölüm. Bütün bunları bir kalemde silip atamazsın. Bir kolhoz oyunu oynuyorduk geçen mevsim. Tam da o günlerde eski ev sahibinin yeğeni geldi. Kolhozda ekip başı olan, büyüleyici olağanüstü bir kız. Oyunu görmesi için çağırdım onu. İkinci perdede uyuduğunu itiraf etti. Yol yorgunu olduğum için dedi önce, sonra da daha birinci perdede bütün oyunu anladığını ve kendini tutamayıp uyuduğunu söyledi. Hayır, ben gerçek Sovyet oyunlarının yazılacağına inanıyorum. Çünkü artık seyircilerin çoğunluğu oyun yazarlarından daha akıllılar. Seyircilerimiz olağanüstü. 3 enstitü, büyük bir metalurji fabrikası var kentimizde. Canlı bir yer kısacası. İnsanlar daha çok okuyor, kitaplar üzerinde düşünmeye zamanları var. Tiyatroya gitmek onlar için bir eğlence değil, bir olay. Uzun uzun tartışıyorlar sonra oyun üzerinde. Birçok arkadaş edindim kendime burada. Yani kent yabancım değil artık. Nasıl kendilerinden geçercesine çalıştıklarını, ne iyi, ne yetenekli insanlar olduklarını görüyorum. Eskiden herkesten kopuktum. Her yerde kendimi yabancı gibi duyardım. Ama ne zamanki tiyatronun duvarlarını kırıp dışarı çıktım, tiyatroda da huzura kavuştum. Seyircilerin bizi sevdiğini anladım. Yaptığımız iş onlar için gerekliydi. Eskiden tiyatroyu bırakmadığım için kendimi kınar, fabrikada çalıştığım yılları arardım üzülerek. Başka meslekten olan insanları, doktorları, mühendisleri kıskanırdım. Ama şimdi kendimi tüm haklara sahip olarak görüyorum. İnsan nasıl çıplak ve başını sokacağı bir çatı olmaksızın yaşayamazsa hayalsiz de yaşayamaz. Katı ve hiç de içli gibi görünmeyen bir takım insanlar oyun için teşekkür etmiyorlar mı? Öyle bir güçlendiriyor ki insanı. Stalingrad'ın yeniden kurulduğunu ya da Vişinski'nin barış istediğini okuduğumda bu ortak davaya, bu büyük sevince kendimi de katılmış duyuyorum. Natasha'dan kısacık bir mektup aldım. Moskova'ya tayin olması çok güzel bir şey. Hem onun için, hem senin için, hem de Dmitri Alekseyeviç adına sevindim buna. Natasha ile o küçücük bir kızken dost olmuştuk biz. Öz yapısındaki güç ta o zamandan belliydi. Onun doğrudanlığı ve öz yapısal bütünlüğü oldum olası hayran etmiştir beni kendine. Ona Moskova'da bir takım deneyler yapma görevi vermişler galiba. Ama bunların ne olduğunu tam anlayamadım. Mektubunda hiç bilmediğim bir takım terimler yazmış. Ama belli ki bir başarı bu. Hem de büyük bir başarı. Şimdi senin için daha kolay. Yoksa orada tek başına olman çok üzüyordu beni. Herhalde Natasha sık sık uğruyordur sana. Dmitri Alekseyeviç içinse bir kurtuluş bu. Biliyorsun aşığımdır ona ben. Gülünç olacağını düşünmesem gerçek bir roman kahramanı olduğunu söylerdim kendisine. Bana kendisiyle aramızın iyi olmasının nedeninin Seryoja ile onun sayesinde tanışmam olduğunu söylüyor. Oysa o kocaman yüreği, bitip tükenmek bilmeyen enerjisi, neşesi, bazen bir sözüne ya da bir bakışına sızan o tutkulu, güçlü, erkekçe üzüntüsüyle hayranım ona. Tam hastalandığı sırada Natasha'nın onun yanına gelmesi büyük mutluluk. Şimdi bir de Vasya Moskova'ya tayin edilse ne güzel olur diye düşünüyorum. Ama o bunu istemez herhalde. Minsk'ine aşıktır çünkü. Ama Natasha için de, onun için de iyi olurdu bu. Ayrılığın ne demek olduğunu iyi bilirim ben. Geçenlerde gülen bir insanı okuyordum. Çok güzel sözler var içinde. Eğer bir kenti terk eder gibi acılarını da terk edebilseydi insan. Torununu yaz bana. Eskisi gibi yaramaz mı yine? O kadar canlı anlattın ki mektuplarında onu. Sanki görmüş gibiyim Musenka'yı. Gerçi mektuplarında iyi olduğunu yazıyorsun ama ben yine de kendini pek korumadığından ve fazla yorulduğundan endişe ediyorum. Böyle yapmamalısın. Öğrencilerin ve yakınların için ne kadar gerekli olduğunu düşün. Artık kendimden hiç söz etmiyorum. Benim için biricik dostsun. Bir başkasına böyle bir mektup yazabilir miydim? Asla. Biliyorsun Sergi insana benzerliği yalnız dış görünüş olarak değildi. Ondan duyduğum birçok şeyi sonraları senden de duydum. Ömrümde sizin kadar birbirine benzeyen başka bir ana oğul daha görmedim ben. Moskova'da bulunduğum sıralarda aramızdaki yaş farkı duraksatmıştı beni. Hiçbir zaman yaşlı gibi görünmedin bana. Ama genel olarak yaşlar için düşündüğüm gibi düşünüyordum senin için de. Şimdi bu da yok. Herhalde çektiğim acılar ve insanları yakından tanımam sağladı bunu. Artık insanların yalnızca yüzlerini değil, iç yüzlerini de tanıyorum. Kendiminkini de, başkalarınkini de. Ve şu anda bana çok genç, çok enerjik ve çok güzel göründüğünü büyük bir doğru olarak söyleyebilirim. Bugünlerde Kuzu Pınarı'nı sahneleyeceğiz galiba. Lorenzia'yı oynamam gerekiyor orada. Oyunu okudum. Eğer bir aksaklık olmaz da gerçekten sahnelersek, rolüm üzerinde çalışırken hep seni düşüneceğim. Buralarda ilkbahar başladı. Her yer çiçek içinde. Şehir parkında aşık çiftler dolaşıyor. Ve ben Sergi'ye rastladığım için, senin dostluğunu kazandığım için, sanata hizmet ettiğim için çok çok mutluyum. Hayallerim büyük hayaller. Şimdilik bu kadar. Canım kendine iyi bak. Senin Valya. 42. ayrımın sonu sayfa 477.